Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, muhibbanı Erkam, dergahı hüdaydır mekan, biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz, veda-i temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz başlığı altında bütün bu olayların kök nedenlerini konuşuyoruz. Bir numarada anne babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları ve kendilerinin ve dahi evlatlarının bütün zamanlarını ve kaynaklarını üniversite sınavına ayırmalarını işledik. İkinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz, dershane ve özel okulların da devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transferi ile öğretmen kalitemizin düşmesi konusunu konuştuk. Üçüncü sırada sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetimi ve öğretmenlerin çaresizliğini işledik. Bugün okullardaki sorunların kök nedeni olan dördüncü nedeni işleyeceğiz. Dört numarada kariyer sevdasına ağır iş yüküyle babanın evden ve aileden uzaklaştırılması yer alıyor. Aziz dostlarım, Sokrates'e atfedilen çok önemli ve değerli bir söz var. Eğitim yalnızca okula bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Gerçekten de eğitim yalnızca okulun, öğretmenin veya annenin görevi değildir. Çocuğun eğitiminde babanın da vazgeçilmez bir rolü ve yeri vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimede "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun." Buradaki "Gu enfusekum ve ehlikum nara" hitabını çok iyi anlamamız lazım. Bu ayet, anne ve babanın sorumluluğunun yalnızca çocuğun karnını doyurmak, okul masraflarını karşılamak ve ona maddi bir gelecek hazırlamak olmadığını gösteriyor. Anne ve baba, evladının eğitiminden, ahlakından, inancından ve istikametinden de sorumludur elbette. Fakat bugün birçok baba çocuğuna daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için haftanın 6 hatta 7 günü çalışıyor. Çalışmak zorunda. Üstelik günde 8-10 saatlik mesai yetmiyor. Buna fazla mesailer, yolculuklar, toplantılar, telefonlar ve eve taşınan işler ekleniyor. Baba sabah çocuğu uyanmadan evden çıkıyor, akşam çocuk uyumaya hazırlanırken ya da uyuduktan çok sonra eve dönüyor. Eve geldiğinde de bedeni eve girmiş olsa bile zihni hala iş yerinde kalıyor ya da iş yerinde o günün bütün enerjisini tüketmiş oluyor. Borusan Holding kurucusu ve yönetim kurulu başkanı rahmetli Asım Kocabıyık beyefendinin bu konudaki yürek yangını ifade ettiği gazeteler haber olmuş beyanları vardır. Şöyle diyordu Asım Kocabıyık: "Çocuklarımı uyanıkken sevemedim. Çocuklarım, hep ilgisizliğimden yakındı, pişmanım. Peki neden aziz dostlarım? Neden hayatımızın neredeyse tamamını çalışmaya ayırıyoruz? İşimizi büyütmeyi, çocuklarımızı büyütmeye tercih ediyoruz. Üstelik bunu da çocuklarımızın hayrı için, iyiliği için, geleceği için yaptığımızı zannediyoruz. Neden Japonya'daki gibi, Singapur'daki gibi, Yeni Zelanda'daki gibi, Avustralya'daki gibi ve dünyanın birçok ülkesinde 8-10 yıldan beri denenen 4 günlük çalışma haftasını ya da daha kısa mesai saatlerini, modellerini tartışmak yerine uzun çalışma saatlerini fedakarlığın ve başarının ve aidiyetin ölçüsü sayıyoruz? Neden? Neden asgari ücretle insan çalıştırmayı azami insaniyet ölçütü olarak tespit ediyoruz? Haftanın 5-6 günü sabahtan akşama kadar çalıştırdığımız çalışanlarımızın sırtına neden bir de daha fazla ağır mesai yükünü yükleyerek onları ailelerinden uzaklaştırıyoruz? Sorsanız aile dostu şirketiz, sorsanız aile yılındayız, sorsanız aile en temel yapı, en mukaddes yapı taşı. Peki aile mitoz bölünmeyle kendi kendine çoğala çoğala mı yaşayacak? Tek hücreler gibi hiç başka bir şeye muhtaç olmadan bölüne bölüne mi çoğalacak ve büyüyecek ve yetişecek? Neden hiç kimse çalıntı malla borç ödenmeyeceğini konuşmuyor? Neden kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal hayatta kas diye tabir ettiğim dörtlü yaşam alanında dengeyi ve adaleti tesis etmeye yardımcı olmuyor? Bu gerçekten hayatın zorunluluğu mu? Yoksa ihtiyaçlarımız ile arzularımızı birbirinden ayıramadığımız için giderek büyüyen bir dünya hırsının içine mi sürükleniyoruz? Hırs demişken Allah rızası için unutmayınız, hırsla huzur aynı yerde bulunmaz. Hırs insanı başarılı yapabilir ama huzurlu yapmaz. İşte bu dünyevi hırsları yüzünden daha fazla kazanma harisliğinden baba çocuğun geleceği için çalışırken onun bugününden uzaklaşıyor. Çocuğuna daha iyi bir okul, daha güzel bir oda, daha yeni bir telefon hazırlıyor. Fakat o odada neler yaşadığını, o telefonla kimlerle konuştuğunu, o okulda hangi sorunlarla mücadele ettiğini ve nasıl bir geleceğe ne şekilde hazırlandığını bilmiyor. Şimdi size babanın ağır çalışma şartları sebebiyle çocuğun eğitim sürecinden uzaklaşmasının sonuçlarını madde madde arz etmek istiyorum. 1. Çocuğun eğitim sürecinde babanın yokluğu. Bir çocuğu okula kaydettirmek, kırtasiye ihtiyaçlarını almak, üstünü başını yenilemek, okul ücretini ödemek, onun eğitimine katılmak anlamına gelmez. Eğitime katılmak, çocuğa bugün okulda ne öğrendin? Bugün seni sevindiren veya üzen bir şey oldu mu? En çok hangi derste zorlandın? Arkadaşların aran nasıl diye hal ve gidişatla ilgili de sorular sorabilmektir. Hatta daha sabahı etmeden işin akşamından evladım, yarın okula neden gideceksin? Okulda ne öğreneceksin? Zihinsel ve duygusal olarak nasıl bir hazırlık yaptın diye sorabilmektir. Akşam eve döndüğünde bugün ne öğrendin, ne yaşadın diye öğrenebilmektir. Eğitime katılmak yalnızca çocuğun aldığı notu değil, yaşadığı duyguyu da merak etmektir. Hangi öğretmeni sevdiğini, hangi dersten korktuğunu, hangi arkadaşının onu üzdüğünü ve okulda kendisini güvende hissedip hissetmediğini bilmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır. Aziz dostlarım, hadisi şerif, babanın çocuğuna bırakabileceği en değerli mirasın yalnızca para, ev, arsa veya iyi bir okul, iyi bir diploma olmadığını bildiriyor. En değerli miras, Allah Resulüne göre sallallahu aleyhi ve sellem, güzel terbiye ve güzel ahlak iken, onu çok sevdiğini söyleyen bizler, çocuklarımıza çok fiyakalı bir diploma kazandırmanın peşindeyiz. Allah Resulüne göre sallallahu aleyhi ve sellem, yapabileceğimiz en değerli şey ahlak eğitimiyken, baba sürekli çalıştığında bu aktarımı yapabileceği doğal bir bağı kuramıyor. Aynı ortamda bulunamıyor. Çocuk için baba, eğitim yolculuğunda kendisine eşlik eden bir rehber olmaktan çıkıp, evin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan uzak bir kişiye dönüşüyor. Bir süre sonra çocuk da bakıyor, zaten eğitim hayatı babasız da devam ediyor. Eğitim hayatını babasıyla paylaşmaktan vazgeçiyor. Baba etkisiz elemana dönüşüyor. Çünkü anlatmak istediğinde babasını bulamıyor. Bulduğunda da onu yorgun, meşgul veya isteksiz görüyor. Baba zamanla çocuğun eğitim hayatından yalnızca fiziksel olarak değil, duygusal olarak da çekilmiş oluyor. 2. Babanın çocuğun okulundaki gidişatından habersiz kalması. Birçok baba çocuğunun kaçıncı sınıfa gittiğini bilir fakat hangi derslerde zorlandığını bilmez. Karne notunu görür fakat o notun arkasında yaşanan süreci göremez. Çocuğu okulda dışlanıyor mu? Arkadaşlara problem yaşıyor mu? Öğretmeniyle sağlıklı bir iletişim kurabiliyor mu? Derse katılıyor mu? Okula isteyerek gidiyor mu? Kavga etmeden, sabahları annesiyle didişmeden, çekişmeden okulun yolunu tutabiliyor mu? Baba eğitim sürecinden uzak kaldığında bu soruların cevaplarını çoğu zaman ancak büyük bir problem ortaya çıktığında öğreniyor. Ancak o zaman yarım yamalak farkına varabiliyor. Oysa çocukların yaşadığı problemler genellikle birdenbire oluşmaz. Evrende hiçbir şey aniden olmaz aziz dostlarım. Rabbimizin, Halik-i Rahim'imizin Rahman ve Rahim sıfatının tecellisi olarak, o Erhamer Rahimi'nin bir tecellisi olarak sinyalsiz hiçbir iş yapmaz Rabbim. Önce küçük işaretler verir. Okula gitmek istememe, odadan çıkmama, öfke patlamaları, uyku düzeninin bozulması, notların düşmesi, ödevlerin safsaklanması, arkadaşların ve telefonun gizlenmesi. Kur'an-ı Kerim, insana ailesinin geleceğine karşı duyarlı olmasını hatırlatır. Nisa suresi 9. ayet-i kerimede, arkalarında aciz ve küçük evlatlar bıraktıkları takdirde onlara karşı halleri ne olacak diye düşünüp endişe edenler, himayeleri altındaki yetimler ve diğer mirasçılar hakkında da aynı hissi taşımamaktan saygıyla korksunlar. Allah'tan sakınsınlar. Gerçek vasiler, gerek onların nezdinde bulunanlar, hatıra gönüle bakmayarak sözü doğru söylesinler. Aziz dostlarım, çocuğun hayatını düzenli takip edemeyen baba, onun yardım çağrısı niteliğindeki bu küçük işaretlerini asla okuyamaz. Böylece çocuğun yaşadığı problem, büyüyene kadar, iş işten geçene kadar görünmez kalır. Atalarımızın eskimeyen sözlerinde var olduğu şekliyle gözden ırak, gönülden ırak kalınca, babayla evladın arası açılıp mesafeler çoğaldıkça, arttıkça, fazlalaştıkça, sinyaller de uzaktan okunamaz hale gelir. Üç, veli sorumluluğunun tamamen anneye ve okula bırakılması. Şimdi babanın halini anlattım aziz dostlarım. Baba geç saatlere kadar çalışınca çocuğun bütün eğitim yükü annenin üzerine kalıyor. Veli toplantısına anne gidiyor. Çok görmüşüzdür, Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde ve ilçelerinde tablo böyledir aziz dostlarım. Düzenlediğimiz seminerlere gelenlerin inanın %80'i 90'ı hanımefendilerdir. Ve onlara eşleriniz nerede diye sorduğumda onlar işte toplantıda vesaire cevaplar alırız. Bu yüzden ödevleri anne takip eder. Öğretmenle anne konuşur. Servis problemini anne çözer. Çocuğun dersini, arkadaşını, davranışını ve okul kullanımını anne takip eder. Tabii anne de çalışmıyorsa. Çalışan annelerin dramına bir sonraki maddede inşallah değineceğim bunu bitirdikten sonra. 5. maddemiz de o. Baba ise çoğu zaman bir problem olursa bana söylersiniz diyerek sürecin dışında kalıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve ailesinden sorumludur. Bu hadis-i şerif babanın aile içindeki sorumluluğu çok açık biçimde ortaya koyuyor. Aziz dostlarım, çoban yalnızca tehlike çıktığında ortaya çıkmaz. Çoban normal vakitte de sürekli gözetir, takip eder, korur, kollar, yol gösterir, bakar. Çocuk eğitimi de yalnızca problem çıktığında müdahale edilecek bir alan değildir. Anne ile babanın birlikte taşıması gereken sürekli bir sorumluluk ve mukaddes bir yüktür. Bütün yük anneye bırakıldığında anne tükeniyor. Çocuk babanın rehberliğinden mahrum kalıyor ve okulda karşısında eğitim sorumluluğunu birlikte taşıyan güçlü bir aile göremiyor. 4. Babanın öğretmenlerle ve okul yönetimiyle iletişim kuramaması. Öğretmen çocuğu okulda görür. Anne baba ise evde gözlemler. Bir koca hayat bebekliğinden itibaren anne babanın göz önünde cereyan eder. Sağlıklı eğitim bu gözlemlerin bir araya getirilmesiyle mümkün olur. Fakat birçok baba çocuğunun öğretmeninin adını bile bilmiyor. Aziz dostlarım, sözümü geri alıyorum. Birçok baba çocuğunun öğretmenin adını bilmek ne kelime? Çocuğunun fıtratını bilmiyor. Çocuğunu yaratmada Allah'ın muradı ne? Allah bu çocuğu niye yaratmış onu bilmiyor. Ama bu babanın şirketin vizyonuyla, misyonuyla, stratejisiyle, temel değerleriyle, hedefleriyle, satış pazarlama planlarıyla, iş planlarıyla, proje yönetimleriyle, her bir şeyiyle alakası var, bilgisi var. Hatta rakip firmanın ürünleriyle mukayesede, ikame ürünlerin mukayesesinde, onların fiyat stratejisinde inanılmaz bilgileri var. Babanın dünyayla ilgisi ve bilgisi var, dünyayla ilgili ama evladıyla alakalı, evladının fıtratını keşfetmekten yoksun ve mahrum. Bu yüzden bir gözlemleme yapmadığı için, evladıyla kaliteli, nitelikli vakit geçiremediği için, öğretmenin adını bilmemenin yanında, veli toplantılarına da katılmıyor, gidişattan da bir haber kalıyor. Okul yönetimiyle tanışmıyor. Çocuğun eğitimine ilişkin alınan kararlardan sonradan haberdar oluyor, iş işten geçtikten sonra. Böylece hani eğitimde çok temel bir felsefedir evin okula yakınlaştırılması. Böylece okul ile baba arasında kurulması gereken iletişim köprüsü oluşmuyor. Öğretmen çocuktaki bu değişimi görüyor ama bunu babayla paylaşamıyor. Baba evdeki bir gelişmeyi biliyor ama bunu öğretmene aktaramıyor. Koruyucu tedbirler alınamıyor. Arada kalan, tahmin edersiniz, yine çocuk oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Maide Suresi 2. ayet-i kerimede iyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın. Çocuğun iyiliği için aileyle okulun yardımlaşması gerekir. Çünkü eğitim kötü bir şey değildir. Eğitim de iyilik terbiyesidir. Babanın öğretmenle iletişim kurması yalnızca sorun çözmek için değildir. Aynı zamanda çocuğa çok güçlü mesaj verir. Senin okul hayatın benim için çok önemlidir. Öğretmenle ve yaşadıklarında ilgileniyorum. Bu yolculukta yalnız değilsin. Bunu anlayan çocuğun okula, öğretmene, eğitime olan ilgisi ve alakası tahmin edersiniz çok daha iyi olur. Beş, sorunların zamanında fark edilememesi. Eğitimde erken fark edilen küçük bir problem çoğu zaman kolayca çözülebilir. Bu hastalıklarda da böyle değil mi? Hani evre evredir hastalıklar. İlk evresinde teşhis edemezseniz bunu, üçüncü, dördüncü, beşinci evrelerde geçmiş olsun. Geç fark edilen problem büyür çünkü. Kökleşir ve başka sorunlar doğurur, sekonder etkileri olur. Çocuk önce bir dersten kopar. Sonra ödevlerini yapmamaya başlar. Ardından başarısızlığı gizlemek için yalan söyler. Daha sonra okula ve öğretmenlere karşı tepki geliştirir. Baba, bütün bu süreci takip edemediğinde, mesele ancak karne geldiğinde, disiplin cezası verildiğinde veya okuldan bir telefon açıldığında ortaya çıkar. O zaman da baba şaşkınlıkla sorar. Ya bu çocuk ne zaman böyle oldu? Hiçbir çocuk bir gecede kötü olmaz. Çocuk babanın göremediği o uzun süreçte yavaş yavaş bu noktaya gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresi 18. ayet-i kerimede ey iman edenler diyor Rabbimiz, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Aziz dostlarım, Allah rızası için soruyorum size, çocuğumuzun yarını için ona diplomalar mı hazırlıyoruz? Bu ayet-i kerime yalnızca uzak geleceği değil, yaptıklarımızın sonuçlarını bugünden görme sorumluluğunu da hatırlatıyor. Çocukların geleceğini korumak, problemler büyüdükten sonra ceza vermekle değil, küçük işaretleri zamanında fark etmekle başlar. 6. Akademik gerilemeye geç müdahale edilmesi. Çocuğun notlarının düşmesi her zaman tembellik anlamına gelmez. Bazen konuyu anlamamıştır, bazen bir öğrenme güçlüğü yaşamaktadır. Bazen öğretmeniyle iletişim sorunu vardır. Bazen arkadaşları tarafından dışlanmıştır. Bazen evdeki bir gerginlikten etkilenmiştir. Bazen de kaygı, dikkat veya özgüven problemi yaşamaktadır. Fakat babanın zamanı olmadığında not düşüşünün arkasındaki gerçek neden araştırılamaz. Sonuç görülür ama süreç görülemez. Baba çoğu zaman yalnızca düşük notla karşılaşınca devreye girer. ve büyük bir bilge edasıyla ya daha çok çalışmalısın falan der. Oysa çocuk bazen daha fazla baskıya değil, anlaşılmaya, yönlendirilmeye ve birlikte çözüm aramaya ihtiyaç duyar. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın oğluna hitap ederken kullandığı dil çok dikkat çekicidir bu açıdan. Yavrucuğum, ya buneyye, yavrucuğum, hitaba bakar mısınız? Namazını dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret çünkü bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Burada hem şefkat, hem yönlendirme, hem de sabır tavsiyesi vardır. Çünkü çocuğa rehberlik etmek yalnızca emir vermek değil, onunla güven ilişkisi kurarak çözüm yolunda yanında yürümektir. Geç kalınmış ve yalnızca baskıya dayalı müdahale, çocuğun ders başarısını düzeltmek yerine kendine olan inancını da zedeleyebilir. 7. Devamsızlık, disiplinsizlik ve davranış problemlerinin gözden kaçması. Çocuk okuldan kaçıyor, derse geç giriyor, öğretmenine karşı geliyor veya okul kurallarını ihlal ediyor olabilir. Bu davranışların her biri çocuğun iç dünyasındaki bir sıkıntının, karşılanmamış bir ihtiyacın veya yanlış bir çevrenin işareti olabilir. Fakat baba okul sürecinden uzaksa bu davranışlar uzun süre saklanabilir. Baba olaya ancak disiplin soruşturması başladığında dahil olur. O noktada ise çocuğu dinlemek ve davranışın kaynağını araştırmak yerine sert bir ceza vermeye yönelebilir. Kur'an-ı Kerim, Hucurat Suresi 6. ayet-i kerimede şöyle der: "Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeden bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın." Bu ilke çocuğumuzla ilgili bir sorun karşısında da bize önemli bir yol gösterir. Önce dinlemek, sonra araştırmak. Farklı taraflardan bilgi almak, olayın bütün taraflarıyla konuşmak ve bütün bunlardan sonra bir karar vermek. Çocuğun yanlış davranışlarını görmezden gelmek elbette doğru değildir. Fakat ne olduğunu anlamadan yalnızca ceza vermek de bir eğitim yöntemi değildir aziz dostlarım. Çocuk korkudan davranışını bir süreliğine durdurabilir, geçici bir davranış değişikliğine girebilir, ancak yaptığı yanlışın sebebini ve doğrusunu hiçbir zaman öğrenemeyebilir. Bu onun geleceğiyle ilgili bir risktir. Özellikle ergenlik döneminde arkadaş çevresi aileden bile daha etkili bir hal arz eder. Çocuk kimlerle vakit geçiriyor? Arkadaşlarının değerleri ve alışkanlıkları nasıl? Onu geliştiren bir grubun içinde mi, yoksa tehlikeli davranışların normalleştirildiği, hatta teşvik edildiği bir çevrede mi? Kur'an-ı Kerim'de yanlış arkadaşlığın insanı sürükleyebileceği pişmanlık çarpıcı bir biçimde anlatılır. Furkan Suresi 27. ve 28. ayet-i kerimelerde o gün haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: "Keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim." Ayet-i kerimenin devamında yanlış dostun insanı kendisine ulaşan ilahi mesajdan uzaklaştırdığı bildirilir. Baba çocuğuyla zaman geçirmediğinde arkadaşlarının isimlerini bile bilmeyebilir. Onlarla tanışmaz, ailelerini tanımaz. Çocuğun sosyal çevresindeki değişiklikleri fark edemez. Çocuk evde bulamadığı ilgiyi, aidiyeti ve kabulü arkadaş grubunda aramaya başlar. Ve ne yazık ki yanlış arkadaş çevresi babanın bıraktığı boşluğu çok hızlı doldurabilir. Çünkü evren boşluk kabul etmez. Fakat o boşluğu hangi değerlerle dolduracağı belli değildir. 9. Dijital dünyadaki tehlikelerin takip edilememesi. Aziz dostlarım, bugün çocuğun çevresi yalnızca okulda, sokakta ya da mahallede değildir. Çocuk en büyük çevrelerinden birini cebindeki telefonun içinde yaşatmaktadır. Kimleri takip ediyor, kimlerle mesajlaşıyor, kimlerle konuşuyor, hangi oyunları oynuyor, hangi videoları izliyor, kimlerden etkileniyor ve kendisini internette nasıl tanıtıyor? Baba bütün gün çalışıp eve yorgun argın geldiğinde çocuğun elindeki telefonu sessizlik sağlayan masum bir araç zannedebilir. Oysa çocuk o ekranın arkasındaki zorbalıkla, kumarla, şiddetle, cinsellikle, tehlikeli akımlarla veya kötü niyetli insanlarla yüzleşiyor, karşılaşıyor olabilir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. İsra suresi 36. ayet-i kerimede hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Bu ayet-i kerime dijital çağda hem çocuklara hem de yetişkinlere çok önemli bir bilinç kazandırıyor. Gördüğümüz her şeye inanamayız aziz dostlarım. Duyduğumuz her bilgiyi paylaşamayız. Karşımıza çıkan her insanı güvenilir kabul edemeyiz. Dijital denetim yalnızca çocuğun telefonunu elinden almak değil. Ona dijital ahlak, mahremiyet bilinci, bilgi doğrulama alışkanlığı ve elbette koruyucu sınırlar kazandırabilmektir. Bunun için de babanın bilgiye, zamana ve çocuğuyla kurulmuş sağlam bir güven ilişkisine ihtiyacı vardır. Ama ara ki babayı evde bulasın. On, çocuğun baba denetiminden ve sınırlarından mahrum kalması. Aziz dostlarım, çocuğun sevgiye ihtiyacı olduğu kadar sınıra da ihtiyacı vardır. Sınır, çocuğu baskı altında tutmak değildir. Sınır, nerede duracağını, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ve davranışlarının sonuçlarını öğretmektir. Baba eğitim sürecinde olmayınca sınır koyma görevi çoğu zaman yalnızca anneye kalır. Ve annenin belli bir dönemden beri yapa geldiği bu sınır koyma işlemini fark edemeyen baba, bunu ilk fark ettiğinde buna müdahale etmek isterse, burada da kriz çıkar. Anne hem sevgi veren, hem takip eden, hem uyaran, hem de ceza veren kişi haline gelince, baba ailede silikleşir. Baba ise ya her şeye izin veren hafta sonu babası haline, ya da yalnızca kriz anlarında ortaya çıkan bir ceza makamına dönüşür. Her iki durumda da babanın eğitici otoritesi zedelenir. Çocuk babasından korkabilir fakat onu rehber kabul etmez. Ya da babasını sevebilir fakat koyduğu sınırı ciddiye almaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yumuşaklık hangi şeyde bulunursa onu güzelleştirir. Hangi şeyden çıkarılırsa onu çirkinleştirir. Bu açıdan sağlıklı baba otoritesi bağırmaktan, korkutmaktan ya da sürekli ceza vermekten doğmaz. İlgiden, sevgiden, tutarlılıktan, merhametten, rol modelliği olan örneklikten ve güven ilişkisinden doğar aziz dostlarım. Baba çocuğun hayatında düzenli olarak bulunduğunda sınır koymak için kriz çıkmasını beklemez. Doğru davranışı günlük hayatın akışında olması gerektiği vakitlerde öğretir zaten. Aziz dostlarım, gördüğünüz gibi babalarımız kötü niyetli oldukları için çocuklarından uzaklaşmıyor. Çoğu ailesine daha iyi bir hayat sunabilmek için kendini tüketiyor. Fakat burada çok acı bir çelişki var. Baba çocuğunun eğitimi için para kazanıyor fakat para kazanırken çocuğunun eğitimine katılacak zamanını ve gücünü kaybediyor. Hani bu paradoksu şöyle de açıklayabiliriz. Bir uzman öyle anlatıyordu. İlk önce para kazanmak için sağlığımızı yok ederiz. Sonra yok ettiğimiz sağlığımıza yeniden kavuşmak için o kazandığımız parayı harcarız. Ama bu hesabın doğru bir hesap olmadığı çok kesin ve çok açık bir şekilde ortada değil mi? Çocuğun yalnızca okul ücretini ödeyen bir babaya değil, okulunu merak eden, öğretmenini tanıyan, arkadaşlarını bilen, sıkıntısını dinleyen, dijital dünyasını takip eden, yanlışlarında sınır koyan ve hayatına istikamet veren rol modeli bir babaya ihtiyacı vardır. Çünkü aziz dostlarım, babalık yalnızca eve para getirmek değildir. Babalık, çocuğun hayatında bulunmak, gidişatını takip etmek, ahlakına örnek olmak ve ihtiyaç duyduğu anda yanında olabilmektir. Aziz dostlarım, inşallah 3 bölüm sürecek bu babanın evden, aileden uzaklaşması, çocuğun eğitim hayatında söz sahibi olmaması ile alakalı arz edeceğim mevzular. Bu 3 bölüm içerisinde, yani bu takip eden 2 haftamız kaldı. Bu haftayı da sayarsak toplamda 3 hafta. İnşallah bu 3 hafta boyunca, 3 hafta da insan hayatında hani bir aya yakın önemli bir zaman dilimidir. Çocuklarımızla şu tatil dönemini biraz daha iyi değerlendirerek, kaliteli değerlendirerek, En azından bu yılın nasıl geçtiği ile alakalı, gelecek yılın planlamasının nasıl yapılacağı ile alakalı ve bütün bunların yanında Allah'ın ondaki muradı ile alakalı, onun yaratılış sebebi ile alakalı, onun fıtratını, yeteneğini, potansiyelini, ilgi alanlarını keşfetmekle alakalı yakın bir birliktelik evlatlarınızla umarım yaşarsınız. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.